Ayrım 10. Incognito, David Eagleman, sayfa 97. Güzellikle ilgili olarak verilen hükümler yalnızca görsel sistemin etkisiyle biçim kazanmayıp kokudan da etkilenir. Koku, olası eşin yaşı, cinsiyeti, doğurganlığı, kimliği, duyguları ve sağlığı hakkında epeyce bilgi taşır. Bilginin taşıyıcısı ise bir yerden diğerine akan bir moleküller filosudur. Birçok hayvan türünde bu bileşikler davranışı neredeyse tümüyle ele geçirmiş durumdayken, insanlarda bu moleküllerle taşınan bilgi çoğunlukla bilinçli farkındalık radarına çarpmadan davranışı etkileyebilmektedir. Bir dişi fareye çiftleşebileceği birkaç erkek fare seçeneği sunduğumuzu varsayalım. Seçimi gelişi güzel olmayacak. Daha çok kendi genetiğiyle taliplerinin genetiği arasındaki etkileşime esas alacaktır. Peki ama böylesi bir bilgiye nasıl ulaşacaktır dişi faremiz? Bütün memeliler temel doku uygunluk kompleksi, Major Histocompatibility Complex, MHC olarak bilinen ve bağışıklık sistemimizin ana oyuncuları konumunda olan bir gen kümesi taşırlar. Önüne farklı seçenekler sunulmuş bir fare, MHC genleri kendininkinden farklı olan bir eş seçecektir. Çünkü gen havuzuna çeşit katmak, biyolojik açıdan yararlı olduğunu kanıtlamış bir stratejidir. Genetik bozuklukları asgariye indirir ve melez gücü, hibrit vigor olarak bilinen sağlıklı gen etkileşimi koşullarını yaratır. Öyleyse genetik bakımdan uzak eş bulmak yararlı bir davranıştır. Peki ama fareler nasıl üstesinden gelir böyle bir işin? Hele de büyük ölçüde körken. Yanıt burunlarıyla. Burunlarının içindeki bir organ belirli sinyalleri, alarm durumu, yiyecek kokusu, cinsel hazırlıklılık, örneğimizde ise genetik benzerlik ya da farklılık, havada taşıyan kimyasallar olan feromonları algılar. Öyleyse insanlar da feromonları farelerin algıladığı gibi algılayıp onlara farelerin verdiği tepkileri mi verirler? Bunun yanıtını kimse bilmese de yakın geçmişte yapılan bazı çalışmalar insan burnunun iç yüzeyini döşeyen dokuda farelerin feromonlar aracılığıyla gerçekleştirdikleri haberleşmede rol oynayan reseptörlerin benzerlerinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Reseptörlerin işlevsel olup olmadığı kesinlik kazanmış değilse de davranışa odaklı araştırmalar olumlu yönde ipuçları vermektedir. Bern Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada kız ve erkek öğrencilerde MHC ölçümleri yapıldıktan sonra erkeklere teremici pamuklu tişörtler dağıtıldı. Daha sonra laboratuvara dönen kız öğrenciler burunlarının tişörtlerin koltuk altı bölgesine daldırarak hangi vücut kokusunu yeğlediklerini belirttiler. Sonuç, onlar da tıpkı fareler gibi MHC'leri kendininkilere benzeyen erkekleri tercih etmişlerdi. Açık ki burnumuz da tercihlerimizi etkilemekte ve yine üreme görevini bilincin radarına yakalanmaksızın yerine getirmektedir. İnsan feromonları üreme dışındaki durumlarda da görünmez sinyaller taşıyor olabilir. Örneğin yeni doğanların temiz bezlerden çok annelerinin memelerine sürülmüş bezlere yönelmeleri olasılıkla algıladıkları feromonal işaretlerden kaynaklanmaktadır. Kadınlarda adet döngüsü süresinin de bir başka kadının koltuk altı terini kokladıktan sonra değişebildiği düşünülmektedir. Feromonların sinyal taşıdığı açık olmakla birlikte insan davranışlarını ne ölçüde etkileyebildiği bilinmiyor. Bilişsel durumumuz öylesine çok katmanlıdır ki bu tür işaretlerin oynadığı rol önemini iyiden iyiye yitirmiştir. Ama oynadıkları rol ne olursa olsun en azından beynin sürekli bir evrime tabi olduğunu hatırlatırlar bize. Çünkü bu moleküller miadını doldurmuş, miras yazılımların varlığını gözler önüne serer. Sadakatsizlik genlerimizde mi? Annenize olan bağlılığınızı düşünün ve onun da size aynı şekilde bağlı oluşundan dolayı ne kadar şanslı olduğunuzu. Hele aciz bir bebek olarak ona en çok ihtiyaç duyduğunuz dönemde. Bu türden bir bağlılığı doğal bir olgu olarak düşünmek kolaydır. Ama toplumsal bağlılığın aslında incelikli bir kimyasal sinyaller sistemine dayalı olduğunu görmek için yüzeyi şöyle bir kazımak yeterlidir. Bu öylesine gelişen bir durum değildir. Bir nedeni vardır. Fare yavrularına genetik mühendisliği ile opioid sistemleri, ağrının baskılanması ve ödüllendirmede devreye giren sistem, belirli bir reseptörden yoksun kalacak biçimde müdahale edildiğinde yavrular anneden ayrılmayı umursamamakta ve daha az bağırmaktadırlar. Bu durum başka şeyleri de umursamaz hale geldikleri anlamını taşımaz. Hatta kendilerini tehdit eden bir erkek fareye ya da soğuğa karşı diğer farelerden daha duyarlı ve tepkiseldirler. Görünüşe göre bu durum yalnızca anneye bağlanmada ortaya çıkmaktadır. Kendilerine hem annelerinden hem de tanımadıkları bir fareden kokular sunulduğunda birini seçme olasılığı diğerinden fazla değildir. Aynı durum annenin yuvasıyla yabancı bir farenin yuvası arasında yaptıkları seçim için de geçerlidir. Başka bir ifadeyle yavruların annelerine beklendiği biçimde umursamaları için doğru genetik programların devrede olması gerekir. Bağlanma sorunlarının yaşandığı otizm gibi durumların altında yatan etken de bu türden bir sorun olabilir. Ebeveynlere bağlanma durumuyla ilintili bir başka örnek de eşe sadakattir. Sağduyu bize tek eşliliğin ahlaki kişiliğe temellenmiş bir karar olduğunu söyler, değil mi? Ama bu da bizi doğrudan kişiliğin ne olduğu sorusuna götürür. Kişilik dediğimiz şey de bilinç radarlarının altında işleyen mekanizmalarla yönlendirilen bir özellik olabilir mi? Tarla faresini ele alalım. Bu küçük yaratıklar sığ yeraltı geçitleri kazarak bütün yıl boyunca etkin kalmanın yolunu bulurlar. Ama diğer birçok fare ve memeliden farklı olarak tek eşli yaşar. Ömür boyu süren eş bağları sayesinde birlikte yuva kurar, birbirlerine sokulur, birbirlerini tımar eder ve bir ekip olarak yavrulara bakarlar. Yakın kuzenleri sefahat alemine dalmışken bu hayvanlar neden böylesi bir adanmışlıkla bağlanır eşlerine? Yanıtı yine hormonlarda aramak gerek. Erkek tarla faresi belirli bir dişiye yinelemeli biçimde çiftleştiğinde beyninde vazopresin adı verilen bir hormon salgılanır. Vazopresinin beynin accumbens çekirdeği olarak bilinen bölgesindeki reseptörlere bağlanması ise o dişiyle ilintilendirilen bir haz duygusunun ortaya çıkmasını sağlar. Tek eşliliği kilit altına alan bu süreç çift bağlanması, pair bonding olarak bilinir. İlginçtir ki araştırmacılar genetik tekniklerle vazopresin düzeylerini yükselterek çok eşli türleri tek eşli davranışlarına yönlendirebilmektedirler. Peki vazopresin insan ilişkilerinde önem taşır mı? 2008'de İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi uzun süreli heteroseksüel ilişkiler kurmuş 552 erkekte vazopresin reseptörünü kodlayan geni inceledi. Bulgular RS3-334 adı verilen genin bir bölgesinin değişken sayılarla ortaya çıkabildiğini gösteriyordu. Bir erkekte genin bu bölgesi hiç bulunmayabilir veya tek ya da çift kopya halinde görülebilirdi. Kopya sayısı arttıkça dolaşımdaki vazopresinin beyin üzerindeki etkileri de o ölçüde azalıyordu. Sonuçların böylesine basit oluşu şaşırtıcıydı. Kopya sayısı erkeklerin çift bağlanması davranışlarıyla ilişkilendirilebilmekteydi. Daha fazla sayıda RS3-334 kopyası taşıyan erkekler çeşitli bağlanma ölçeklerine, ilişkinin güçlülük derecesi, evlilikle ilgili olarak algılanan sorunlar, eşlerin evliliğin niteliğine ilişkin değerlendirmeleri, göre yapılan ölçümlerde daha düşük puanlar almışlardı. İki kopya taşıyanların bekar olma eğilimi daha fazlaydı. Bunlar arasında evli olanların ise evlilikle ilgili sorun yaşama olasılığı diğerlerine göre daha yüksekti. Tüm bunlar yapılan seçimlerin ve çevrenin bir önem taşımadığı anlamına gelmemeli. Çünkü taşırlar. Sonuçların asıl ima ettiği şey dünyaya farklı yatkınlıklarla geldiğimiz gerçeğidir. Bazı erkekler tek bir eşle yaşayıp ona bağlı kalmaya genetik bakımdan yatkınken diğerleri böyle olmayabilir. Yakın gelecekte bilimsel literatürün sıkı takipçisi genç bayanlar erkek arkadaşlarının sadık birer koca olma olasılığını anlamak için onlardan genetik test yaptırmak isterlerse şaşmamak gerekir. Yakın geçmişte bakışlarını aşk ve boşanma konularına çeviren evrimsel psikoloji uzmanlarının birbirine aşık olan iki insanın 3 yıla varan bir süre boyunca heyecan ve coşkunun zirvede dolaştığı bir dönem yaşadığını fark etmeleri uzun sürmedi. Bu dönem boyunca vücut ve beyindeki iç sinyaller sözcüğün tam anlamıyla birer aşk iksiridir. Sonra inişe geçilir. Evrimsel bakış açısından bir çocuk yetiştirmek için gereken süreyi aştıktan sonra ortalama 4 yıl, seçtiğimiz eşe duyduğumuz ilginin azalmasına programlanmışızdır. Psikolog Helen Fisher tıpkı tilkiler gibi programlandığımız görüşündedir. Tilkiler üreme mevsiminde eş bağ kurar, yavrular biraz olgunlaşana kadar birlikte kalır, sonra da yollarını ayırırlar. Neredeyse 60 ülkede boşanma olgusunu araştıran Fisher, boşanma girişimlerinin varsayımıyla tutarlı biçimde evliliğin yaklaşık 4. yılında zirveye ulaştığını fark etmiştir. Araştırmacıya göre vücutta üretilen aşk iksirleri, erkek ile kadını yavruların sağ kalım olasılığını yükseltmeye yetecek kadar bir arada tutmaya yarayan etkili mekanizmanın parçası olmaktan öte bir şeydir. Araştırmacıya göre vücutta üretilen aşk iksirleri erkek ile kadını yavruların sağ kalım olasılığını yükseltmeye yetecek kadar bir arada tutmaya yarayan etkili mekanizmanın parçası olmaktan öte bir şey değildir. İki ebeveyn sağ kalım açısından tek bir ebeveynden daha avantajlıdır. Bu güvenceyi sağlama almanın yolu ise onları bir arada kalmaya ikna etmekten geçer. Benzer biçimde bebeklerin kocaman gözleri ve yuvarlak yüzlerinin bize şirin görünmesinin nedeni doğal bir şirinliğe sahip olmaları değil, yetişkinlerin bebeklere bakmasının taşıdığı evrimsel önemdir. Bebeklerini şirin bulmayan genetik soylar, yavrular gerekli bakımı görmediği için zamanla ortadan kalkmıştır. Ama zihinsel umveltleri bebekleri şirin bulmamayı olanaksız kılan, dolayısıyla da hayatta kalmayı başarmış olan bizler bir sonraki kuşağı meydana getirecek bebeklere bakma ve onları yetiştirme başarısını gösterebiliyoruz. Bu bölümde düşüncelerimizin, hatta düşünebilecek olduklarımızın yanı sıra en derin içgüdülerimizin de oldukça düşük bir seviyede düzeneye kazılı olduğunu gördük. İşte bu harika bir haber diye düşünebilirsiniz. Beynim hayatta kalmam için gereken her şeyi yapıyor. Dolayısıyla benim bütün bunları düşünmeme bile gerek yok. Evet, bunun harika bir haber olduğu doğru. Haberin beklenmedik yönü ise bilinçli sizin beyninizdeki en önemsiz oyuncu olması. Genç bir kralın tahtı devralıp ülkenin ihtişamı için bütün övgüleri toplamasından farksızdır bu. Genç kral işleri yürüten milyonlarca işçinin farkında bile değildir. Ancak zihinsel dağarcığımızın sınırlarını gözden geçirmek için biraz cesarete ihtiyacımız olacak. Truman Show filmine geri dönecek olursak, filmin bir sahnesinde kimliği bilinmeyen bir kadın, telefon edip farkına bile varmaksızın milyonlarca televizyon izleyicisinin karşısında yaşayan zavallı Truman'ın oyuncudan çok bir mahkum olduğunu söyler yapımcıya. Yapımcı sükunetle karşılık verir. Ya siz, sayın izleyici, yaşam sahnesinde size biçilmiş rolü oynayan bir oyuncu olmadığınızı söyleyebilir misiniz bana? Truman istediği an ayrılabilir programdan. Eğer hissettikleri belli belirsiz bir hırsın ötesine geçseydi, eğer gerçeği keşfetmeye sonuna kadar kararlı olsaydı, onu engellememizin yolu yoktu. Bence sizi gerçekte rahatsız eden şey, sayın izleyici, Truman'ın sizin ifadenizle hücresinin konforunu buna yeğliyor olmasıdır. Üzerinde oynadığımız sahneyi inceledikçe kendi umveltimiz dışında epeyce bir şeyler barındırdığını görürüz. Bu yavaş ve kademeli bir arayış olsa da yapım stüdyosunun gerçek boyutları karşısında hissettiğimiz derin hayret ve hayranlığı ortaya çıkarmak için yeterlidir. Şimdi beynin bir kademe daha derinine inmeye, sanki tek bir varlıkmışsınız gibi kaygısızca siz olarak söz ettiğimiz şeyle ilgili sır katmanlarından birini daha ortaya çıkarmaya hazırız. 5. Bir rakipler takımı olarak beyin. Kendimle çelişiyor muyum? Pekala, öyleyse kendimle çelişiyorum. Büyüdüğüm ben, çokluklar var içimde. Walt Whitman, Song of Myself, kendi şarkım. Gerçek Mel Gibson, ayağa kalkabilir mi lütfen? 28 Temmuz 2006'da sinema oyuncusu Mel Gibson, Pacific Coast otoyolunda hız sınırının neredeyse iki katı hızla arabayı kullandığı için polis tarafından kenara çekilmişti. Polis memuru James Mee'nin uyguladığı alkol testi, Gibson'ın kan alkol düzeyinin %0,12 olduğunu ortaya koyuyordu ki sınırların epeyce üstünde kalan bir değerdi bu. Yanındaki koltukta ise açılmış bir tekile şişesi oturmaktaydı. Memur, Gibson'a tutuklu olduğunu söyleyerek ondan devriye arabasına binmesini istedi. Bu tutuklama işlemini Hollywood'daki benzerlerinden ayıran Gibson'ın şaşırtıcı, yersiz ve kışkırtıcı sözleriydi. "Kahrolası Yahudiler!" diye humurdanmıştı oyuncu. "Dünyadaki bütün savaşların sorumlusu Yahudiler." Sonra memura sordu. "Siz de Yahudi misiniz?" "Mi Yahudi'ydi gerçekten de." Gibson bunun üzerine arabaya binmeyi reddetti ve kelepçelenmesi gerekti. Olayın üzerinden 19 saat geçmeden magazin sitesi tmz.com elle yazılmış tutuklama raporunun bir kopyasını ele geçirerek zaman kaybetmeden yayınladı. Medyadan gelen sert tepkilerin ardından Gibson 29 Temmuz'da bir özür mektubu yayınlamak zorunda kaldı. Perşembe gecesi alkol aldıktan sonra çok yanlış olan ve düşününce utanç duyduğum bir takım şeyler yaptım. Tutuklandığımda tümüyle kontrolden çıkmış biri gibi davrandım. Doğruluğuna kendim de inanmadığım çirkin şeyler söyledim. Söylediğim her şeyden derin bir utanç duyuyor, gücendirmiş olabileceğim herkesten özür diliyorum. Davranışlarımla hem kendimi hem de ailemi küçük düşürdüğüm için çok üzgünüm. Alkolizm hastalığıyla hayatı boyunca savaşmış biri olarak bu korkunç geriye dönüşten dolayı büyük pişmanlık duyuyorum. Alkollüyken göstermiş olabileceğim her türlü yakışıksız davranış için af diliyor ve sağlığıma yeniden kavuşabilmek için gerekli adımları da şimdiden attığımı belirtmek istiyorum. İftira ve karalama ile mücadele birliğinin başındaki Abraham Foxman'ın bu özür mektubunda Gibson'ın Yahudi karşıtı ağır sözlerine herhangi bir atıfta bulunmamasından dolayı duyulan öfkeyi dile getirmesi üzerine bu sefer özellikle de Yahudi toplumuna seslendiği daha uzun bir özür mektubu iletti Gibson. İçeriği her ne olursa olsun, Yahudi karşıtı herhangi bir ifadeyi aklından geçiren ya da dile getiren hiç kimsenin bahanesi olmayacağı gibi bu kişiler mazur da görülemez. Alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandığım gece, görevli memura sarf ettiğim ağır ve zarar verici sözlerim için Yahudi toplumunun üyesi olan herkesten özel olarak af diliyorum. İnandığımı iddia ettiğim ilkeler, yardımseverlik ve hoşgörüyü yeni bir yaşam biçimi olarak benimsememi zorunlu kılmaktadır. Her insan Tanrı'nın çocuğudur ve eğer ben Tanrı'yı sayıyorsam, onun çocuklarını da saymam gerekir. Ama lütfen bilin ki, ben ne kalbimde Yahudi düşmanlığı taşıyorum ne de bir bağnazım. Nefretin her türlüsü zaten inançlarıma ters düşmektedir. Gibson, sağaltıma giden doğru yolu bulmak için Yahudi toplumunun lideriyle birebir görüşme teklifinde de bulundu. Sonunda Abraham Foxman, yaptıkları için yürekten pişman görünen Gibson'ın özrünü iftira ve karalama ile mücadele birliği adına kabul etti. Gibson'ın gerçek rengi bir Yahudi karşıtının rengi miydi, yoksa yürekten dilediği anlamlı özürde büründüğü renk mi? Mel Gibson, konuşan yalnızca tekila değildi başlıklı bir Washington Post makalesinde Eugene Robinson şöyle yazıyordu. Alkolizme geri dönüşüne üzüldüm. Evet ama biraz tekilanın, hatta çok miktarda tekilanın bile ön yargısız bir insanı çıldırmış bir Yahudi karşıtı ya da bir ırkçı, bir homofob ya da herhangi türden bir yobaza dönüştürebileceğini aklım kesmiyor. Alkol, bastırılmış olanları serbest bırakarak her tür düşüncenin sansürsüzce ağızdan kaçmasına olanak tanır. Ama o düşüncelerin ta başında oluşup gelişmesinde alkolü suçlayamazsınız. Scarborough Country adlı televizyon programının sunucusu Mike Yarvitz de bu görüşe destek çıkarak program sırasında kan alkol düzeyi %0,12'ye yani Gibson'ın ulaştığı değere varana dek alkol almış ve içtikten sonra hiç de Yahudi karşıtı hisler beslemediğini belirtmişti. Birçok kişi gibi Robinson ve Yarvitz de alkolün Gibson'daki bastırılmış düşünce ve duyguları serbest bırakarak gerçek kişiliğini ortaya çıkardığı görüşündeydi. Bu görüş uzun bir tarihe sahiptir aslında. Yunan şairi Mitileneli Alseus'un popüler deyişi En oino aletia, şarapta gerçeklik vardır, Romalı alim yaşlı Plinius tarafından In vino veritas biçiminde tekrarlanmıştı. Babil'in Talmud metinleri de benzeri bir ifade içerir. Şarap içeri girince sırlar dışarı çıktı. İzleyen bölümlerde ise bir insan üç şeyle ele verir kendini. Şarap kadehi, cüzdanı ve gazabıyla sözleri çıkar karşımıza. Romalı tarihçi Tacitus, yalanı önlemek amacıyla Germen halklarının konsey toplantıları sırasında mutlaka alkol aldığını yazar. Ancak alkolün gerçek Mel Gibson'ı ortaya çıkardığı varsayımına katılmayanlar da yok değildi. National Review yazarı John Derbyshire'ın görüşleri şöyleydi örneğin. Yapmayın Allah aşkına, adam sarhoştu sonuçta. Hepimiz sarhoşken aptalca şeyler yaparız. Sarhoşken yaptığım çılgınca ve ahmakça şeylere göre değerlendirilecek olsam, kibar çevrelerden kesinlikle men edilirdim. Sizler de öyle, tabii aziz falan değilsiniz. Yahudi ve muhafazakar eylemci David Horowitz ise Fox News kanalında "İnsan böyle bir sıkıntıya düştüğünde biraz anlayışı hak eder. Bu anlayışı Gibson'dan esirgemek bence çok nahoş bir tutum olur." sözleriyle belli etmişti tavrını. Bağımlılık psikoloğu G. Alan Merlitt da USA Today gazetesinde yer alan yazısında şöyle yazmıştı. Alkol bir doğruluk serumu değildir. Gerçek duyguları yansıtabilir de yansıtmayabilir de. Aslında Gibson tutuklamadan önceki günün öğleden sonrasını arkadaşı Yahudi yapımcı Dean Devlin'in evinde geçirmişti. Devlin, dozu kaçırdığında Mel'in yanında bulunduğum zamanlar olmuştur. Böyle zamanlarda bambaşka biri olur o. Bayağı ürkütücü bir durum açıklamasının ardından şu eklemeyi de yapmıştı. Mel bir Yahudi karşıtıysa bizimle, Devlin ve yine Yahudi olan karısı, birlikte bunca zaman geçiriyor olması hiç mantıklı değil. Öyleyse nedir Gibson'ın gerçek renkleri? Yahudi karşıtı sözlerle hırlayan Gibson mı, yoksa pişmanlık duyup açıkça Yahudi toplumundan yardım elini uzatmasını bekliyorum diyebilen Gibson mı? İnsan doğasını gerçek olan ve olmayan yüzleri birlikte barındıran bir olgu olarak ele alan bakış açısının, insanların tek bir gerçek hedefi vardır, gerisi süsleme, kaçınma ya da gizlemeden ibarettir. Epeyce yandaşı vardır. Bu bakış açısı sezgisel ama eksiktir. Beynin doğru biçimde incelenmesi, insan doğasıyla ilgili daha incelikli bir bakış açısında gerekli kılar. Bu bölümde göreceğimiz üzere, çok sayıda nöral alt topluluktan oluşmuşuzdur. Whitman'ın ifadesiyle, çokluklar vardır içimizde. Gibson'ın karşıtları onun gerçekten de bir Yahudi düşmanı olduğunda, yandaşlarıysa öyle olmadığında ısrar etmeye devam etseler bile, her iki grup da aslında kendi önyargılarına destek olacak eksik bir hikayeyi savunuyor olabilir. Peki o zaman beynin hem ırkçı hem de ırkçı olmayan bölümler barındıramayacağı düşüncesine inanmak için yeterli neden var mı elimizde? Büyüyüm ben, çokluklar var içimde. Yapay zeka öncüleri 1960'lar boyunca küçük tahta blokları idare edebilecek, onları bulacak, alıp getirecek, belli düzenlemelere göre dizecek, basit robotik programlar üzerinde gece gündüz çalıştılar. Bu aslında kolay görünüp gerçekte son derece zor olduğu anlaşılan problemlerden biriydi. Bir kere tahta bloğu bulmak için hangi kamera piksellerinin bloğa karşılık gelip hangilerinin gelmediğini belirlemek gerekiyordu. Bloğun şeklinin taşınması açı ve uzaklıktan bağımsız olarak sağlanmalıydı. Tutma işi doğru yönden, doğru zamanda ve doğru kuvvetle kenetlenmek zorunda olan kavrayıcıları görsel olarak yönlendirebilme becerisine bağlıydı. Blokları istenen düzene göre üst üste koymak ise diğer blokların analizini ve sonuçta ortaya çıkan ayrıntılara göre yapılacak ayarlamaları gerektirmekteydi. Üstüne üstlük tüm bu programların birbiriyle eş güdümlü çalışması zorunluydu ki doğru zamanda doğru sırayla iş görebilsinler. Sonuçta daha önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi basit görünen işler çok büyük bir bilgisayımsal karmaşıklık gerektirebilir. Bu güç robotik problemiyle 20-30 yıl önce karşı karşıya kalan bilgisayar bilimcisi Marvin Minsky ve meslektaşları ilerici bir fikir öne sürdüler. Robot problemi işi özelleşmiş alt birimlere, yani her biri problemin bir bölümünü çözecek küçük bilgisayar programlarına dağıtarak çözebilirdi belki. Programlardan biri bulma, diğeri yakalayıp getirme, yine bir diğeri de dizme işinden sorumlu olurdu bu durumda. Kendi aklı olmayan bu alt birimler tıpkı bir şirket gibi belli bir hiyerarşik düzen içinde birbirine bağlanabilir, hem birbirlerine hem de patronlarına rapor sunabilirdi. Hiyerarşi, blok dizme işini üstlenen birimin yakala getir birimi işini bitirmeden kendi işine başlamasını önleyecekti. Bu alt birimler fikri problemi tümüyle çözmese de epeyce işe yaradı. Daha da önemlisi biyolojik beyinlerin çalışma biçimiyle ilgili yeni bir fikri de mercek altına aldı. Minsky, insan zihninin kendileri birer zihinden yoksun makine benzeri grupların bir toplamı olduğunu düşünmekteydi. Bu gruplar da birbirine bağlı sayısız alt birimden oluşuyordu. Buradaki temel fikir, çok sayıda küçük özelleşmiş işçinin hiçbir alt birimin tek başına sağlayamayacağı zenginlikte toplum benzeri bir yapı oluşturabileceğiydi. Şöyle yazıyordu Minsky, her bir zihinsel alt birimin tek başına yapabileceği şey ne zihin ne de düşünce gerektiren basit bir iş olacaktır en fazla. Ama bu birimleri belirli ve çok özel biçimlerde bir araya getirerek kurduğumuz toplumlar bütünü zekayı oluşturur ve bu çerçevede binlerce küçük zihin tek bir büyük zihinden iyidir. Bu yaklaşımı değerlendirebilmek için fabrikaların nasıl çalıştığını düşünün. Ürün hattındaki her bir çalışan üretimin yalnızca tek bir yönünde uzmanlaşmıştır. Kimse her şeyin nasıl yapıldığını bilmez. Bilebilecek olsa bile bu durum verimli üretim kavramıyla örtüşmeyecektir. Bakanlıkların çalışma biçimi de buna benzer. Her bürokrat belirli tek bir iş ya da çok az sayıda işten sorumludur. Hükümetin başarısı ise işi uygun biçimde dağıtabilmesine bağlıdır. Daha büyük ölçekte aynı durum uygarlıklar için de geçerlidir. Ancak iş gücünü nasıl bölmeleri gerektiğini öğrenip de kimi uzmanı tarıma, kimini sanata, kimini savaş alanına yöneltmeyi başardıklarında ulaşabilirler bir sonraki gelişmişlik düzeyine. İş bölümü özelleşebilmeye ve daha derin bir uzmanlık düzeyine giden yolu açar. Problemleri alt süreçlere ayırma fikri yapay zeka adı verilen yeni alanın doğumunu tetiklemişti. Bilgisayar bilimcileri artık hedeflerini değiştirebilir, tek ve her amaca uygun bir bilgisayar programı ya da robot geliştirmeye çalışmak yerine sistemi tek bir şey yapmayı bilen ama onu da gerçekten iyi yapan küçük yerel uzman ağlarıyla donatmaya yönelebilirlerdi. Böyle bir çerçevede daha büyük olan sistemin yapacağı tek şey, belirlenen zaman aralığında hangi uzmanın iş başında olması gerektiğine karar vermektir. Asıl öğrenilmesi gereken şey, artık her bir küçük işin nasıl yapılacağı değil, kimin neyi ne zaman yapacağını belirleyen dağıtım işinin incelikleridir. Minsky'nin The Society of Mind, Zihin Toplumu kitabında ileri sürdüğü gibi insan beyninin bütün yaptığı da bundan ibaret olabilir. William James'in içgüdü kavramını yeniden gündeme getiren Minsky, beynin gerçekten de böyle bir alt birimler bütünü olarak çalışıyor olması durumunda özelleşmiş süreçlerin farkına varmamız için gerçekten de hiçbir neden kalmayacağını savunur. Öngörme, düş kurma, plan yapma, tahminde bulunma ve önleme eylemlerini nasıl gerçekleştirdiğimizle ilgili süreçlerde binlerce belki de milyonlarca küçük işlem devreye giriyor olsa gerek. Buna karşılık süreç bir bütün olarak öylesine otomatik biçimde ilerler ki biz ona olağan sağduyu der geçeriz. Zihnimizin böylesine karmaşık ve incelikli bir düzenekten yararlanırken bunun farkına bile varmaması başlangıçta çok şaşırtıcı gelebilir. Bilim insanları hayvan beynini araştırmaya başladıktan sonra bu zihin toplumu kavramı da olguları incelemede işe yarayacak yeni kapılar açtı onlara. Söz gelimi 1970'lerin başlarında kurbağalarda hareketi algılamada rol oynayan en az iki farklı mekanizma bulunduğu ortaya çıktı. Bunlardan biri kurbağanın dilini sinek gibi küçük ve hızlı hareket eden nesnelere doğru yönlendirirken, diğeri de aniden beliriveren büyük nesnelere tepki olarak bacaklara zıplama emri verir. Bu sistemlerin ikisinin de bilinçli olmadığı tahmin edilmektedir. Bunlar büyük olasılıkla devrelere kazınmış basit birer otomatikleşmiş programdan ibarettir. Zihin toplumu kavramı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdı. Ancak yarattığı ilk heyecana karşın aralarında iş bölümü yapan bir uzmanlar topluluğu bir robota insan beyninin sahip olduğu özellikleri kazandırmada her zaman yetersiz kalıyordu. Günümüzde en akıllı robotların bile 3 yaşındaki bir çocuğun zekasına ulaşamamış olmasının nedeni budur. Öyleyse neydi ters giden? Benim görüşüm iş bölümü modellerinin önemli bir faktörü devre dışı bırakmış olduğu yönünde. Şimdi biraz da bundan bahsedelim. 10. ayrımın sonu. Sayfa 109.